Ayrım 36.
Dur hele dur Selim balıkçı dedi. Dur hele dur. Ne oldu sana böyle sabah sabah? Dur hele dur. Dışarıdaki ağırın gövdesindeki musluğa gitti. Köpürterek yüzünü sabunladı. Bol suyla başını, yüzünü, ensesini yıkadı, kurulandı. Dur hele dur diyerek Selim balıkçının dikildiği yere geldi. Selim orada durmuş, gemini geven, sabırsız, eşinen bir ata benziyordu. Elini uzattı, onun elini sıktı. Söyle yahu, bu sabah bu ne iş böyle dedi. Benim eve başlayacağız, hemen yarın. Hemen, hemen şimdi Zeki Bey'e gidiyorum. O arsayı alacağım Ulu Çınar'ın altına. Olur olur dedi Leon usta, ben hazırım. İki elim kanda da olsa gel dediğin an bırakır gelirim, sözüm söz diye bağırdı sevinç dolu bir sesle. Benim sözüm söz Selim Balıkçı. Selim Balıkçı onu kucakladı. Yarın sabah gün ışımadan dedi. Gün ışımadan diye yineledi Leon usta. Uçarak marangozun kapısını çaldı. Marangoz uyanmış çayını içiyordu. Selim balıkçı bir çırpıda işi ona da anlattı. Balıkçının sevinci onu da sardı. Yarın gün ışımadan diye yineledi marangoz. Bundan sonra bir çırpıda öteki ustaları dolaştı Selim balıkçı. Bir sevinç fırtınası gibi esti evlerde. Herkesi kendi rüzgarına aldı. Yarın erkenden gün ışımadan. Gün ışımadan diye seslendiler arkasından. Doğru Zeki Bey'e gitti. Zeki Bey buralardan bir kız sevmiş, bu arsayı o kız için almıştı. Buraya güzel bir köşk yaptıracaktı. Kız balıkçı Cemal'e kaçınca bu sevda arsası öyle kala kalmıştı. Bu eski bahçeyi yaban otları, böğürtlenler, çalılar, dikenler sarmıştı. Arsa uzun bir meyille demir yoluna iniyordu. Deniz 100 kulaç kadar ilerideydi. Bahçe ne zaman dikildiği bilinmeyen, kalın gövdeleri yer yer çürüyüp kovuklamış iri çitlenbik ağaçlar ile çevriliydi. Bahçenin tam ortasında da üçgen biçiminde dikilmiş, 3 tane dalları birbirine girmiş çınar ağacı vardı. Çınarların dalları üst üste kuş yuvalarıyla doluydu. Ağaçların altından başlayarak aşağı kadar inen bir temel duvarı 3-4 karış yükseliyordu. Selim balıkçı bu arsaya hiçbir şey dikmemişti. Ne bir ağaç ne de bir gül çalısı. Buna hayıflanıyordu ya, şimdi hayıflanmanın sırası değildi. Zeki Bey evdeydi. Saçları apaktı, gür kıvırcık. Post bıyıkları sigara dumanından sararmıştı. Sen kimsin diye ağır, temkinli sordu Zeki Bey. Selim Balıkçı kendini tanıttı. İyi tanıyorum seni Selim Balıkçı dedi Zeki Bey. Ben unuttum beni sanıyordum bey. Seni unutur muyum hiç Selim Balıkçı dedi Zeki Bey. Seni bir tanıyan kişi seni bir ömür boyu hiç unutur mu? Hiç konuşmasan da, selam vermesen de, insanın yüzüne bakmasan da. Selim balıkçı bir çırpıda kıvançlı, mutlu, rahat ona derdini anlattı. O konuştuğu sürece Zeki Bey içini çekti. Uzun yıllardan bu yana sevinmeyi, coşmayı, gülmeyi, sevmeyi unutmuş Zeki Bey coştu, güldü. Var git Selim balıkçı arsayı verdim sana. Bu arsa beni gönendirmedi. Seni gönendirir inşallah. Var git arsa senin, ne istersen yap. Selim balıkçı koynundan büyük bir para destesi çıkarıp al bunu, al bey dedi. Ne zahmet dedi Zeki Bey parayı alırken. Tapusunu birkaç gün içinde sana yollarım avukatla. Olur olur olur bey dedi Selim elleri titreyerek dili diline dolaşarak. Yarın sabah gün ışımadan. Gün ışımadan. İnşallah inşallah. Hayırlı kademli olsun. Bahtiyar olasın evinde dedi Zeki Bey gözleri yaşardı. Selim balıkçı arsaya giderken içinden habire yineliyordu. Yarın sabah gün ışımadan. Gün ışımadan. Bahçeye girdi, ortadaki ulu çınarın birisine sırtını verip denize karşı oturdu. Buradan büyük ada, Burgaz, Kınalı, Heybeli, hayırsız ada yanındaymış gibi gözüküyordu. Burnuna ılık bir deniz kokusu geldi. Sabah erkenden bahçede Leon usta buldu onu. Sırtını çınara vermiş, öylece uyumuş kalmış. Selim balıkçı sıçrayarak uyandı. Öğleye kadar bahçeye Kars'ın, Erzurum'un, Van'ın, Erzincan'ın yapı işçileri, Kurtuluş'un, Kumkapı'nın, Ermeni, Fatih'in, Müslüman ustaları, Laz kalfalar, marangozlar, marangoz çırakları doldurdular. Hemen temeller kazılmaya başlandı. Zaten yıllardan bu yana buradaki ustaların, işçilerin birçoğu evin ıncığını, cıncığını, yatak odasının, oturma dinlenme odasının, balkonun, ocağın, mutfağın yerini ezbere biliyorlardı. Hiç kimse de Selim'in bu evi yaptıracağına inanmamıştı. Gene de herkes bu evin Yeşilköy'deki Selman Bey'in evinin tıpkısı olacağını biliyordu. Selman Bey bir kadına sevdalanmış, yıllarca ortadan yitip gitmiş, kimse onun imini timini bulamamış, namı nişanı ortadan silinmiş. Bir gün Yeşilköylüler bakmışlar ki Selman Bey dönmüş, altında otomobiller, yanında şoförler, uşaklar, şimdiki evinin bulunduğu arsayı almış, arsanın ortasında uzun kavak ağaçları varmış. Serman Bey kavak ağaçlarına hiç dokunmamış. Oraya, kavak ağaçlarının yanına evi yapmaya koyulmuş. Tek katlı ev birkaç ay içinde tamamlanmış. Herkes sanmış ki Serman Bey eski sevdalandığı kadınla evlenecek, evi onun için yaptırıyor. Kadın da çok güzel bir kadınmış. Serman Bey'in yolunu yıllar yılı elini hiçbir erkeğin eline değdirmeden beklemiş. Oysa ki ev tamamlanıp döşendikten sonradır ki Selman 18 yaşında esmer güzeli Ceylan gibi bir kızla Hilton'da dillere destan bir düğünle evlenivermiş. Onun yoluna saçlarını süpürge edip bekleyen güzel sevgili de ortadan gitmiş gitmiş. Kamyonlar kum, çakıl, çimento, demir, kereste taşıdılar durmadan. Selim Balıkçı su gibi para akıtıyor, oradan oraya gün batıncaya kadar koşuşturuyordu. Üstü başı kum, çimento, toz, topraktı. Oradaki işçilerden ayırt edilemiyordu. Ev her şeyiyle, boyası, cilası, bahçesi, bahçesine dikilmiş yeni ağaçları, çiçekleri, gülleriyle 5,5 ayda bitti. Bittiği günde Selim Balıkçı işçileri, ustaları 7'den 70'e bütün menekşeyi bir şölene çağırdı. Sabahtan bütün balıkçılarla birlikte Selim denize açılmış, livarlar dolusu balık tutmuşlardı. Eski dalyanın ağzına kumsalın üstüne bir ateş yaktılar. Tepeleme köz oldu çakıl taşlarının üstü. Uzun bir masa donatıldı kıyıda, sayısız sandalyeler. Herkes çatalını, bıçağını, tabağını, bir kısmı da sandalyelerini, masalarını birlikte getirmişlerdi. Kamyon dolusu ekmekler yığıldı uzun masaya. Bir harman yeri büyüklüğündeki közlerin bir yanında balıklar, bir yanında da kuzular, etler kızartılıyor, mor şaraplar içiliyordu. Şölen ta geceye kadar sürdü. Herkes kıvanç içinde kıyıdan menekşeye evlerine döndü. Artık Selim Balıkçı'nın yeni yaptırdığı saraydan başka bir şey konuşulmuyordu. Evin yapılması bitince balıkçı da bir süre yorulur gibi oldu. Elleri yanlarına düşmüş, evin içine giriyor, oda oda dolaşıyor, dışarıya çıkıp bu yandaki çınarın altına oturup gövdeye sırtını dayıyor, gözlerini ayırmadan evi seyrediyor, yorulunca kalkıyor, evin dört bir yanını dolaşıyor. Gene içeriye giriyor, teker teker evin her bir şeysini, pencerelerini, camlarını, bacasını, kapılarını, cilalı tahtalarını elleriyle okşuyor, seviniyor, kederleniyor, coşuyor, umutlanıyor, durmadan da gülümsüyordu. Böylece evinin yöresini dolaşmaları, tahtaları, duvarları okşamaları gece yarısına kadar sürüyor. Gece olunca da uykudan başı önüne düşerek gece kondusuna gidip uyuyor. Sabahleyin de erken uyanıp büyük özlemle, sevinçle evine koşuyor. Açgözlülükle hemen anahtarı kapının kilidine sokup açıyor. Gene evin içinde gözleriyle, elleriyle okşayarak evi dolaşıyor. Sonra da çınarın dibine geçiyor. Hayran, gözlerini kırpmadan, sarayını bıkmadan, usanmadan seyreliyordu. Menekşeliler aşık oldu bu yaştan sonra evine Selim Balıkçı, köpe oğlusu diyorlardı. Yemeden içmeden gün akşama kadar seyrediyor. Yunus balığına sevdalandığı gibi. Bu sefer de eve sevdalandı. Hay Selim Balıkçı, hay! Bir tahtası eksik. Bu kadar parayı da nereden buldu? Bunca yıl yemedi, içmedi. Bari içine girse de bir gececik uyusa. Zeynel Çelik gelip de yakmadan önce. Zeynel Çelik ona bırakır mı hiç? Zeynel Çelik onu da evini de yakacak. Daha dün görmüşler Zeynel Çelik'i. Daha dün Menekşe'de. Dalyanın yanındaki evlerde. 15 kişi kadarlarmış. Hem de bombalı. Hem de mitralyözlü. Vay vay, ne güzel yakacak yepyeni gıcır gıcır evi Zeynel Çelik. Bırakır mı? O kadar tokatlar mı koskocaman gangster Zeynel Çelik'i? İstanbul'u titreşmiş bir adama var da sen tokat vur. Bırakır mı bunu senin yanına Zeynel Çelik? Bırakmaz. Bütün bunlarda olduğu gibi Selim Balıkçı'nın kulağına geliyordu. Selim Balıkçı ise evinden başka bütün dünyayla ilişkisini kesmişti çoktan. Evini seyrettikçe seyrediyor, ona bakmaya bir türlü doyamıyordu. Çınarın dibinde oturmaktan beli yorulunca kalkıyor, çapayı, küreği, makası alıyor, başlıyordu kazmaya, budamaya, düzeltmeye. Az bir süre içinde bahçe, İtalya'nın surlardaki bahçesinden getirilmiş güller, yıldız çiçekleri, sarı pembe kırmızı yaban gülleri, mine çiçekleri, iri gelincikler, mor menekşeler, yalım kırmızısında ateş çiçekleriyle doldu. Bereketli, iri, sağlıklı çiçekler bir cennet bahçesi gibi çöktü, oturdu menekşenin yamacına, denizden yansıyan ışıkta ipileyerek. Ağaçlar da toparlandı, güzelleşti bakılıp budanınca. Baharda bahçenin ağılı boyunca dikili şeftaliler, kirazlar, vişneler, ağır kokulu katmer çiçeklerini bu bahar daha bir gür açacaklar. Üstlerine sıvamacasına sarıca, kırmızı, mor yanar döner arılar, bacakları, karınları tüylü bal arıları çokuşacaklardı. Oğul verir gibi uğultuları ta asfalttan geçerken duyulacaktı. Selim balıkçı bu sefer de mutlu bir çalışmanın yorgunluğunda karşı tepeye geçiyor, sabahlardan akşamlara kadar oradan eviyle birlikte bahçesine bakıyordu, yemeği içmeyi unutarak. Sonunda evin bomboş olduğu gelince aklına telaşlandı. Mobilyaları alınca, evin içini doldurunca sanki bir büyü gerçekleşecekti. İstanbul'a indi. Mobilyacı dolaştı, beğenmedi. Böylece gitti geldi şehre. Sonunda mor kadifeden yaldızlı bir koltuk takımını, konsolu, dolapları, yatak odası takımı, tuvalet masası, boy aynası, avizeleri, sandalyeleri, sedefli tablolarıyla beğendi, hemen eve taşıttı. Evi biraz da Kör Mustafa Bey'in evini andırıyordu. Öteberilere ve yerleşince Selim Balıkçı da evin içinin Kör Mustafa'nın evinin içine benzediğinin farkına varınca olsun dedi. Yiğit adamdır Mustafa. Varsın benzesin. Böylesi daha iyi. Menekşeliler akın akın evi, bahçeyi, mobilyaları, billur avizeleri görmeye geliyorlardı. Selim Balıkçı her gelene büyük bir alçak gönüllülükle önlerinde eğilerek kapıyı açıyor, onları önden eve buyur ediyor, hiç konuşmadan gülümseyerek önlerine düşüyor, koltukları pembe ipekliden iki kişilik ceviz karyolunun üstüne serilmiş yorganı, kadınını bekleyen üstü bir takım işlemeli şişelerle doldurulmuş türlü kokular saçılan ceviz tuvalet masasını gösteriyordu. Ev bitti, bahçe bitti, mobilyalar da geldi. Selim Balıkçı bütün bunları seyretmekten de bıktı. Ev bitince beklediği büyünün gerçekleşeceğini sanıyordu. Uzun bir süre gecekondusundan eve, evden gecekondusuna gitti geldi, hiç farkında olmadan gerçekleşecek, çözülecek büyüyü bekledi. Denize bakıyor, yüreği ağzında denizden geleceği bekliyordu. İstasyonda her tren duruşunda ayağa fırlıyor, sırtında bir sevinçle, umutla karışık ürpertiler dolaşıyordu soğuk soğuk. Az ilerideki asfaltta duran bir otomobil, denizden geçen ak bir vapur onu irkiltiyordu. Her gün, her sabah, her gece, bilmeden, görmeden, bütün bedeniyle bir bekleme kesilerek bekliyordu. Oraya, yaban gülleri sardırdığı bahçe kapısının önüne bir taş gibi oturup bekliyordu, beklediğinden habersiz. Sonra evi bıraktı. Deniz kıyısına dadandı. Sabahtan akşama kadar Florya'dan Yeşilköy'e gitti geldi, gözlerini denizden ayırmadan, bir vapur geçince yüreği koparcasına atarak. Bir süre sonra deniz kıyısından da bıktı. Bir eve giriyor çıkıyor, bir bahçeye bakıyor, bir istasyonda saatlerce oturuyor, bir deniz kıyısına iniyordu. Kimseyle konuşmuyor, ortalıkta dört dönüyordu. Bir gün bomboş, tutamaksız kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Dünya kapkaranlık kesildi. İçi, bedeni uyuşup kalmıştı. Ne yapacağını bilemeden plaj köprüsünün altındaki dereye koştu, teknesini çözdü, motorunu çalıştırdı, denize açıldı. Marmara'nın üstü boyuna kapanıyordu. Kuzeyden, doğudan, batıdan yığılaşarak, kabararak, koyu bulutlar kaynayarak geliyorlar, denizin üstünde birbirlerine giriyorlardı. Şimşekler çakmaya başladı tam ortada, ışıkları ta denize inerek üst üste. Hayırsız adanın ucundan balıkçıların kulağına bir el silah sesi geldi, aldırmadılar. Bir süre sonra teknelerini oraya sürünce, Selim Balıkçı'nın teknesini orada, hayırsız adanın gün batıdaki burnunun 300 kulaç ötesinde başıboş sallanır gördüler. Hemen yanına vardılar, Selim Balıkçı ağzı yukarı yatmış, sağ eli denize sarkmış, kan içindeydi. Kurşun göğsünden girmiş, boynundan, eski yaranın az altından, kasları parçalayarak çıkmıştı. Yokladılar, ölmemişti. Son hızla onu aldılar, Menekşe'ye götürdüler. Özkanların damadı Emin Efendi, Cerrahpaşa'da pansumancıydı. Bir otomobile koyup Selim Balıkçı'yı Cerrahpaşa'ya yatırdılar. 24. Dursun Kemal Ahmet'i Beyoğlu'na götürdü. Mağaza mağaza dolaşıp kendilerine ayakkabılar, giyitler, donlar, gömlekler, pardösüler aldılar. O kadar çok paraları vardı ki. Bu parayı nereden bulduğunu Dursun Kemal Ahmet'in kulağına gizlice söylemişti. Eğer paraları bitecek olursa Zeynel abi gene onlara para verirdi. Dursun Kemal Zeynel Çelik'i yitirmişti ya, onun yakında izini bulacaktı. Çünkü onun saklandığı bütün yerleri teker teker biliyordu. Kendilerine birer de yarış bisikleti almışlar, yüksek kaldırımdaki Ermeni bisikletçiden Ucuzuna, Dursun Kemal bir gece korkarak bir sansar gibi sinerek Ahmet'i kendi evlerine de götürmüştü. Ne iyi ki evde Dursun'un babası yoktu. Şimdi evde kalıyorlardı. Gece yarısından sonra herkes uykuya varıp sokaktan el ayak çekilince eve giriyorlar, daha gün ışımadan evden çıkıyorlardı. Mahalleli onların eve gelip gittiklerini biliyor, bazen birisi bazen ötekisi kapının önündeki mermer masanın üstüne yiyecekler bırakıyordu. O gün bugündür babası bir daha eve uğramamıştı. Bunu bir gece yarısı sokakta rastladığı kör kütük sarhoş, avurdu avurduna geçmiş Çingene Hüsam'dan öğrenmişti. Sarhoş Çingene Hüsam onu yakalamış, bir araba laf etmişti sokağın ortasında yaylanarak. Onun anasını Zeynel değil babası öldürmüştü. Bunu da bütün mahalleli biliyordu. Biliyorlar da Allahsızlık ediyorlardı. Bu mahalleli hep çürümüş, yozlaşmış insanlıktan çıkmıştı. Allah huzurunda yalan söylüyorlardı. Salt sağlığında paşa kızı Zühre'yi kıskandıklarında, güzelliğini, İri memelerini, diri kalçalarını, paşa babasının duvarda asılı resmini, kapının önündeki işlemeli mermer masayı kıskanıyorlardı. Zühre Hanım'ın babası öyle uydurma paşalardan değil, omuzlarında birer kilo sırma olan gerçek paşalardandı. Elektrik lambasının altında elini kolunu ağzına götürerek, saçlarını çekerek konuşuyor, geniş geniş yaylanarak sallanıyordu. Dursun Kemal ile Ahmet o gece Çingene'nin elinden zor kurtulmuşlar, eve sığınmışlardı. Eve kapıdan giriyorlar, kapıyı iyice ne arkadan sürmeliyorlardı. Eğer Dursun'un babası eve gelecek olursa hazırlıklıydılar. Arka pencereden bahçeye, oradan da Yıldız Sarayı'nın arkasına, tamam. Dursun'un babası değil, uçan kuş bile yakalayamazdı onları. Bisikletleri bile evin arkasında, bahçe duvarıyla evin aralığında, böğürtlen çalılıklarının altındaydı. 40 gün kalsa orada kimse göremez, çalamazdı bisikletlerini. Bir gece gidip yeni caminin içindeki zuladan tabancaları fişeklikleri almışlardı. Dursun Kemal fişeklikleri atıp fişekleri nohut gibi cebine doldurmuştu. Ahmet de öyle. Çünkü Zeynel abi böyle yapmıştı. Pardesüleri bol, uzundu, ayak bileklerine kadar geliyordu. Bundan dolayı da koltuklarının altına binbir güçlükle bağladıkları tabancaları kimsecikler çakamıyordu. Ne de olsa koskocaman polis tabancalarıydı. Ağırdı, rahatsız ediyordu onları ya, olsun. Tabancalı olmak hoşlarına gidiyordu. Her günde gazeteleri alıp Zeynel Çelik'in maceralarını bir polisiye film seyreder gibi izliyorlardı. Ahmet'in okuryazarlığı kıttı ancak heceleyerek okuyabiliyordu. Bu yüzden ona gazetelerdeki Zeynel Çelik'in yazılarını Dursun okuyordu baştan sona kadar. O sadece Zeynel Çelik'in gazetelerdeki boy boy, eli tabancalı, koskocaman pala bıyıklı, gözlerini ayırmış yiyecekmiş gibi bakan resimlerine bakıyor. İçinden bunu Dursun'a hiç söylemiyordu. Zeynel Çelik'ten çok korkuyordu. Onun için de onunla hiç karşılaşmak istemiyor, elinden geldiğince kurnazlıkla çaktırmadan Dursun Kemal'i onu aramaktan caydırmaya çalışıyordu. Ama bu Dursun Kemal var ya, çok inatçıydı. Kafasına takmıştı bir kere, ne edip eyleyecek Zeynel Çelik'i bulacaktı. Her günde İstanbul kazın onlar kepçe, bisikletle, yer uzaksa otobüsle, dolmuşla, trenle, vapurla Zeynel Çelik abilerini arıyorlardı. Dursun Kemal hiç umudunu yitirmiyordu. Bir gün Zeynel Çelik'i bulacaktı. Değil mi ki onu polis yakalayamamış, öldürememişti? İnsanlara güvenli, tepeden bakıyorlardı. Sen Zeynel Çelik'in adını duydun mu? Duyduk yani. Ne olacak? Ne mi olacak? Ya, demek ne olacak, öyle mi? Zeynel Çelik benim abim. Ne olacak yani? Bir duyarsa senin bize yaptığını, kulağını keser senin. Nerede, ne zaman sıkışırlarsa tavırları buydu. Adamlar ya lahevle çekip yollarına gidiyorlar ya da direniyorlardı. Direnenlerin vay haline. İki bela taşla küfürle saldırıyorlar. Adamı diklendiğine de dikleneceğine de bin pişman ediyorlardı. Sataştıkları adamın birisi baskın çıkıp ne Zeynel abiyi sayıp ne de taşlardan küfürlerden yılıp üstlerine yürüyünce tabana kuvvet, pardesüleri bacaklarını dolanarak alıyor yatırıyorlardı. Bazı da köprüde balık tutuyorlardı. Paralarını tutumlu kullanıyorlar. Çok balık tutmuşlarsa bir kısmını yemek için ayırıp gerisini satıyorlardı. Dursun Kemal ise ustasını, o yumuşacık sevgi dolu adamı, işini, renkleri çok özlemişti ya, bir türlü ona gidemiyordu. Yarın, yarın ona gideceğim diye akşamdan yemin ediyor, sabah olunca da vazgeçiyordu. Varınca usta ona sormayacak mıydı, nerede kaldın Dursun Kemal yavrum demeyecek miydi? Anasının ölümünü, gazetedeki çıplak kan içindeki resmini görmemiş miydi? Görmediyse de duymamış mıydı? Vah vah yavrum Kemal, şu senin de başına gelenler diye ona acımayacak mıydı? Nasıl bakacaktı ustanın yüzüne? O Adem Usta ki melek gibi adamdır, karıncaya basmaktan korkar. Arada bir de Dursun Kemal endişeleniyordu. Şu gariban Ahmet'in hali ne olacaktı? Böyle işsiz güçsüz şu İstanbul şehrinde sürünecekler miydi? Zeynel abi bir kere bir daha görebilseydi ona bir şey söyleyecekti, o kadar. Ondan sonra da bu serseri yaşamını bırakacaktı. Adem Usta'ya Ahmet'i götürürse almaz mıydı onu o değilcikten birkaç kere kuma, bir kere de kağıda renkli resim çizdirmişti. Çocuğun eli bayağı bu işe yatkındı. Tek başına olsa neyse ne, şimdi bir de Ahmet çıkmıştı başına. Bu çocuğu böyle ortada bırakamazdı ki. Usta bir de onun gangster Zeynel Çelik'le dolaştığını bir duymuşsa, o duymasa bile çakardı, ya bir çakmışsa. O her şeyi görür bilirdi. Ona Bursalı yazmacı Adem Usta demişler. Çakmışsa hiçbir şey söyleyemez. Güzel, sıcak, sevgi dolu gözleriyle bir kerecik bakar. İşte ondan sonra dayanabilirsen dayan. İnsanı bin ton bir pres altındaymış gibi ezer bitirirdi. Adem Usta'nın böyle bir adam olduğunu yalnız Dursun Kemal bilmiyordu ki. Onun bu huyunu handakilerin hepsi söylüyorlardı. Ya Dursun Kemal? Ahmet'i elinden tutup Adem Usta'ya götürdüğünde ya böyle bir bakışla karşılaşırsa o zaman ne yapardı Dursun Kemal? Kahrından ölmez miydi? Ah, birisi olsa da onu elinden tutsa da ustasına götürseydi ne olurdu? Ustasının elini öpüp Ahmet'i ona gösterse, bu da benim kardeşim Ahmet deseydi. Sarıyer güzelini boynundan memelerinden kurşunlanmış Sultan Suyu'ndaki ormanın içinde bulmuşlardı. Cani gangster Zeynel Çelik kızın ırzına geçmek istemiş, kız da buna razı gelmeyince aralarında bir kavga başlamış, cani gangster kızla başa çıkamayınca onu kurşunlamış, huyu gereğince kızın memelerini çiftleşme yerini kesmişti. Doktor raporları kızın cani gangster tarafından kirletildiğini göstermekteydi. Ve gazetelerde Zeynel Çelik'in bu sefer de başka başka çocukluk gençlik resimleri. Çocukluk resminin belinde de kocaman bir tabanca. Gençlik resimleri sağdan soldan önden çekilmiş, hep tabancalı. Zeynel Çelik'in yeni cinayeti. Azılı katil, Üsküdar bağlar başında tek başına yaşayan bir dul kadını parasına tamamen ırzına geçtikten sonra boğarak öldürmüştü. Gangster Zeynel Çelik bu sefer de yalılara dadandı. Boğaz'ın en eski tarihi yalılarından Canfedazade Zülfü Paşa'nın yalısını ateşe verdi. İtfaiye yetişinceye kadar yalı, içinde oturan Canfedazade ahbabından Gülfeza Hanımefendi ile birlikte yandı, kül oldu. İçinde birçok değerli tablo ve tarihi eşya bulunan yalıdan hiçbir şey kurtarılamadı. Polis gangster Cani Zeynel Çelik'i adım adım izliyor. Cani gangster polis tarafından çembere alınmış durumda. Gangsterin nerede olduğu, ne yaptığı biliniyor. Fakat kaçıp kurtulmasın diye gangsterin yeri açıklanmıyor. Gangster Cani Zeynel Çelik pek yakında sığındığı yerde ölü ya da diri ele geçirilecek. Çelik yelekli otomatik uzun menzilli silahlarla donatılmış polis, gangster Zeynel Çelik'in bulunduğu yerin etrafında mevzilenmiş durumdadır. İstanbul şehri bu korkunç canavar gangster Cani Zeynel Çelik yüzünden korku içindedir. Gazeteler hep böyleydi ya, Menekşe'de de korku başını alıp gitmişti. Kimsenin gözüne uyku girmiyor, kimsenin ağzını bıçaklar açmıyordu. Hele Selim Balıkçı'nın denizde güpegündüz vurulmasından sonra. Zeynel Çelik hastaneye haber göndermişti. Ne yaparsanız yapın, isterseniz yılanın deliğine koyun, kuşun kanadının altına saklayın onu, ben Selim Balıkçı'yı nerede olursa olsun bulacak, öldüreceğim. İsterseniz hastaneyi bir alay askerle polisle gece gündüz çevirin, onu gene öldüreceğim. Hastanede Selim Balıkçı'nın başına bir bölük jandarmayla polis bekliyormuş. Hiç kimse bu sallabaş çocuktan bunu beklemezdi. Şimdi 9 kişi olmuşlar. Beyoğlu'nun bütün haracını alıyorlarmış. Sarıyer güzeli de Sarıyer güzeliymiş ha.